أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ummu Seleme Annemiz Gülistanı 18. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi Ummu Seleme Annemizi sizlerle paylaşırken Hudeybiye seferine kadar gelmiştik. Daha doğrusu Medine-i Münevvere'den yola çıktıklarında niyet umre niyeti idi. Ancak Hudeybiye'de barış olacak. Bunları biraz sonra göreceğiz inşallah. Hemen sözün başında hatırlatayım. Sizlerle bütün bir Hudeybiye hadiselerinin tamamını değil, içinde Ummu Seleme annemizin olduğu ya da rivayet ettiği sahneleri inşallah paylaşmaya çalışacağız. Yine hatırlayacağınız gibi Veddan'a kadar gitmişlerdi, yani bir hayli yol almışlardı. Orada bir hadise yaşanmış idi. O hadiseyi sizlerle paylaşırken geçen hafta süremiz dolmuştu. Şimdi efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti dendiği zaman ilk etapta aklımıza ne gelir sorusunu herkes kendine sorsun. Herkesin vereceği cevaplar vardır. Bazen kılık kıyafet sünneti, bazen yatma kalkma sünneti, bazen yeme içme sünneti, bazen ikram infak sünneti, bazen sünnetler çok. Burada farklı bir sünneti inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Veddan adı verilen yere vardıklarında Resulullah Aleyhisselam'a farklı şeyler ikram edildi. Oradakiler ikram ettiler. Bazı yeşillikler var. Yani işte ıtır deniyor, acur deniyor. Yani farklı kelimeler kullanılıyor ama yani farklı tadı olan böyle yeşillik ikram edildi. Meyve, sebze ikram edildi. Öyle yuvarlak bir cümle kullanayım ben. Aleyhisselam bunları tattı, ashabına tattırdı. Ancak burada bir sünnet var. Atlanmaması gereken mühim bir sünnet. Bunu hem Ummu Seleme annemiz hem rivayet ediyor hem yaşıyor. O yüzden bunun üzerine duruyorum biraz. Şimdi efendim, öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselam her zaman ve her yerde yapılması gereken her neyse, onu mutlaka yapardı. Onu yaptığı gibi ashabına da yapmalarını söylerdi. Veddan'da ikram edilenler hoşuna gitmişti. Kendisi tattığı gibi sahabiler de o anda yanında olanlar da tattılar ve yakınında hizmetini yapanlara da Aleyhisselam şöyle buyurdu. Elindeki olan bazı şeyleri onlara uzatarak, bunlardan annenize de ikram edin buyurdu. Hemen ya Resulallah, lebbeyk. Buradaki annenizden maksat Ummuhatul Müminin, yani müminlerin anneleri. Yani burada kim var? Ummu Seleme annemiz. Sahabiler bu güzel yiyecekleri bir tabağa koyup Ummu Seleme annemize götürdüler. Bunu sana Resulullah gönderdi ey sevgili annemiz dediler. Bunu sana Resulullah gönderdi ey sevgili annemiz. Ummu Seleme annemiz de onu aldı, tebessüm etti. Allah ondan da sizden de razı olsun dedi. Dua cümlesi. Eyvallah ey sevgili annemiz. Şimdi kaynaklarda genelde bu acur kelimesiyle geçiyor ama Resulullah Aleyhisselam o ikramlardan, o yemişlerden, ikramlardan hoşlanmıştı. Resulullah Aleyhisselam. O ikramlardan, yemişlerden hoşlanmıştı. Ve ne yaptı? Dikkat edin. İşte bura önemli. Resulullah Aleyhisselam o yemişlerden hoşlanmıştı. Bir yerde yiyip de hoşlandığı bir şey olursa, bir yerde yiyip de hoşlandığı bir şey olursa, onu o anda yanında olan hanımlarına ya da hanımına da verip yedirirdi. Bu sefer esnasında yanında Ummu Seleme annemiz vardı. Onlardan ona da gönderdi. Ummu Seleme Hint annemiz de kendisine bir tabakla ikram edilen, tatmak için yani az bir şey, gönderilen o yeşilliği kendisi yediği gibi beraberindeki hanımlara da ikram etti. Hadise bu. Kaynaklarımızda geçer. Peki buradan nereye varacağız? Bize Ummu Seleme anne burada hangi mesajı veriyor? Bu olayı rivayet ederken. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam bizzat yaşayarak örnek hayatıyla hayatımızın tamamına örnek olduğu gibi bu hadisede neye örnek oluyor? Burada genellikle biz erkeklerin, beylerin, yani bu bazen baba olur, bazen amca, dayı, abi, kardeş olur ama genelde koca, evin reisi olur yani erkek olarak. Nedir problem? İşimiz gereği bir yere gideriz, geliriz ve bir ziyarete gideriz. Hep bir şey yani bir şekilde dışarı bir yere çıkarız. Orada bize farklı bir şey ikram edildiği zaman, yani evde olmayan, kastettiğim yokluktan dolayı değil, yani farklı bir şey, değişik bir şey. Yani evde giderken uğrarım, marketten alırım, pazardan alırım, manavdan alırım, ne bileyim nerede satılıyorsa o şey. Bir bu var. Bir de bulunduğumuz yerde olmayan bir şey. Bir şey ikram edildiği zaman Aleyhisselam yanında olan annemizi ondan mutlaka ikram ederdi. Eğer o şey götürülecek ve bozulmayacak bir şeyse ve yanında annemiz yoksa onu götürür, annelerimize ikram ederdi. Şimdi bir şekilde bir şey için dışarıda bir yerde bulunduğumuz zaman bu mahallemizden tutun başka bir devlette olabilir bir yere gittiğimizde yani. Farklı bir şeyler tattığımızda, yediğimizde o farklı şeyler ailemizin bulunduğu yerde yok ise ve o şeyi de oraya götürme imkanı var ise bunu götürmek sünnettir. Bunları da ailemize tattırmak sünnettir. Bu çokça atlanan sünnetlerden biri. Muhakkak yapılması gereken bir şey. Burada yiyecek olarak görüyoruz. Yani farklı isim veriliyor işte. Yeşillik. Bu meyve, sebze türü bir şey. İkram edilen. Bu ikram edilen şey Resulullah'ın hoşuna gidiyor. Az bir şey yani ikram. Ondan muhakkak annemize gönderiyor. Annemiz ne yapıyor? Oradaki hanımlarla beraber ikramı alıp onlara da ikram ediyor yani. Ya işte diyelim birkaç lokmalık bir şey olsun. Birer lokma demek bunlar bundan alıyorlar. Yani bir doyasıya bir şey değil bu. Maksat sefer esnasında çok acıktılar. Yiyecek bir şey yoktu. İkram edilen şeyi paylaştılar, yediler. Bu o rivayet değil. Bu da var bazı sahnelerde. Bu o değil. Yani öyle bir yiyecek problemi yok. Sıkıntıları yok bunların. Farklı bir şey ikram ediliyor. aleyhisselam ikram edilen şeyi yiyince hoşuna gidiyor ve annemize de götürün diye ashab-ı kirama söylüyor. Onlar da götürüyorlar. O yüzden bu sohbeti yaptığımda ben ve de bu yazıyı yazdığımda ben, dinlediğimde siz ve bu programı size ulaştıran yayıncılar, yani kaç kişinin emeği geçiyorsa bu programın dinlenmesine varıncaya kadar bu sahneyi dinleyen bütün kardeşlerimize efendim farklı bir şey bir yerde yediklerinde, tattıklarında onları evlerine, ailelerine, hanımlarına, evlatlarına, anne babalarına, yani kim varsa en yakın, götürmelerini tavsiye ediyor. Bunun da sünnet olduğunu böylece söylemiş oluyoruz. Efendim bütün yol boyu neler yaşandı onlara girmiyorum. Daha önce söyledim. Hudeybiye seferi esnasında Ummu Seleme annemizin yaşadığı ya da rivayet ettiği, şahit olduğu, içinde bulunduğu sahneler kısmını sadece paylaşmaya çalışıyorum. Hudeybiye'ye vardıkları zaman hepsi Umre kafilesi olan ashab-ı kiram el birliğiyle hareket ederek ilk önce çevre güvenliği aldılar. Bu aynı zamanda bir başka sünnettir. Yani pikniğe bile gitsek bir yere, yani bilmediğimiz bir yer, bir ormanlık alan, yani bir yere gittiğimizde eşyalarımızı bıraktıktan sonra şöyle bir bakacağız sağa sola, neredeyiz? Yani muhakkak güvenli yerdir belki ama ne kadar güvenilir bir yerdir, nedir, ne değildir? Oralara bakılmasının faydası var. Ashab-ı kiram işte Hudeybiye'ye vardıkları zaman konakladılar. Ayrıntıya girmediğimi söyledim. İlk önce efendim çevre güvenliğini aldılar. Sonra ilk iş olarak Resulullah Aleyhisselam'ın çadırını kurmaya başladılar. Çadırının kurulacağı yeri de bizzat Resulullah Aleyhisselam göstermiştir ki bu çadır Hudeybiye'de Mekke haremi dışında kalan bir yerde kuruluyordu. Bunları inşallah harem içi harem dışı örnekle vereceğim. Ummu Seleme annemiz kurulan çadırına geçip içerideki düzenlemeleri de bizzat kendisi yaptı. Diğer hanımlar da aynı şekilde mahremleriyle beraber çadır kurup istirahata çekildiler. Şimdi ikinci bir şey. Nedir acaba diyeceksiniz. Müslüman ne zaman ve nereye giderse gitsin. Nerede konaklasa konaklasın. Hangi durumlarla karşılaşsa karşılaşsın. Onun ilk ve sürekli ameli hiç şüphesiz ki namazdır. Günde 5 vakit olması sebebiyle Müslümanın namazsız geçirdiği bir günü yoktur. Bu her Müslüman için böyledir. Bunun böyle olmasının ilk ve en önde gelen örneği de Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashab-ı kiramdır. İlk örneği. Evet. Yani şimdi biraz durakladım da nasıl diyeyim sizi kırmadan bilmiyorum. Böyle bir yerlere gidiliyor bazen. Buna pikniği de sayabiliriz. Başka bir şey de olabiliyor. Birileri namaz kılıyor, birileri kılmıyor. Yani imkanlar olduğu halde. Hocam ne yapalım? Su yok, seccade yok. Bir bahane bulunuyor. Namazı kılanın namazı kılacak fırsatı olur. Onları bulur o. Namazı kılar. Ama namazdan yan çizmek isteyenler için de bahane çoktur. Alabildiğine çoktur. Hiçbir şekilde Müslümanın hiçbir anı namazsız geçmeyecek. Resulullah Aleyhisselam namaz vakti geldiği zaman Hazreti Bilal-i Habeşe radıyallahu anh ezan okumasını emretti. Hudeybiye Ovası'na yankılanan ezan sesiyle ortam bir başka şenlendi. Harem dışında konaklayıp bütün ihtiyaçlarını harem dışında sağladıkları halde Resulullah Aleyhisselam namaz kılmak için harem içine girmelerini söyledi. Hudeybiye'de bulunduğu müddetçe bütün namazlarını Mekke haremi sınırlarının içine giren. Evet, Mekke haremi sınırlarının içine giren yere giderek cemaatle orada namaz kıldılar. Şimdi muhakkak dinleyicilerim arasında Hudeybiye'ye gidenler de vardır. Hudeybiye'ye gidemeyenler var ise Tenim örneğini, Cirane örneğini düşünsünler. Niye bunları söyledim? Buralarda harem sınırını gösteren işaret taşları var. Yani umre yapmak isteyenler, yani ihrama girmek için niyetlenenler orada kalırken, Mekke'de kalırken o sınır taşlarına kadar giderler. İşte yakın olduğu için daha ziyade Tenim'e gidiliyor. Ayşe Anne Mescidi var orada. Orada sınır taşlarını görmüşsünüzdür. Oraya gidiliyor. Hudeybiye'ye gidiliyor. Cirane'ye gidiliyor. Mekke için söylüyorum. Şimdi o işaret taşlarını hatırlayın. Hiç gitmeyenler, Allah nasip etsin inşallah. Hani bir taşın bir özelliği yok. Bir sınır var orada. Cenab-ı Hak İbrahim peygambere gösteriyor. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla onları İbrahim aleyhisselam oralara dikiyor. Yani bundan ilerisi harem hududu. Yani umre yapacak olan kişi bundan içeri ihramsız giremez. Sade umre değil. Mesela harem dışında çirkin bir söz söylemek diyelim bir günahsa harem içinde o günah katlanır. İşaret taşından sonra. İşte aynı şekilde harem dışında bir vakit namazın şu kadar sevabı varsa haremin içinde şuraya katlanır. Bunun böyle bir özelliği var. Biliyorsunuz zaten kıymetli dinleyenlerim. Çoğunuz biliyorsunuz bunu. İlk kez dinleyenler, gitmeyenler, gidemeyenler için bu açıklamayı yaptım. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerini kışkırtmamak için karargah çadırını harem sınırı içine kurdurmadı. Harem sınırının dışına kurdurdu. Ancak namazları harem sınırına girerek orada kıldı, kıldırdı. Kısa bir hatırlatma yapayım. Bunlar umre niyetiyle Mekke'ye geliyorlardı. Normal Usvan'dan sonra işte ileride devam ediyor yol. Tenim'den geçerek Mekke'ye gireceklerdi. Ancak ben onlara girmedim. Konum o değil diye. Hudeybiye demiştim. Uzun bir konudur. Mekke müşrikleri bir ordu hazırlayıp önlerini kestiler. Çatışma olmasın diye Aleyhisselam Usvan'dan sonra yön değiştirdi. Mekke'ye doğru değil, böyle Cidde tarafına doğru, yani denize doğru dönmek durumunda kaldı. Biraz paralel gitti Mekke'ye. Hudeybiye'ye vardı, konakladı. Yani burada çok şey yaşandı. Çok çok şeyler var. Yeri geldikçe konuyu anlatırken anlaşılsın diye ufak ufak açıklamalar yapacağım inşallah. Ancak kıymetli dinleyenlerim, şu ifadeyle biz bunu biraz daha açmış olalım. Hudeybiye o kadar çok şeye şahit oldu ki, bunların hepsi yazılsa koca bir kitap eder. Biz sadece Ummu Seleme annemiz ve onun rivayetlerini anlatmaya çalıştığımız için Ummu Seleme annemiz ve onun rivayetleri ya da rivayetleri çerçevesinde anlatmaya çalıştığımız için buradaki bunca hadiselere girmiyoruz. Hudeybiye'de çok şey yaşandı. Neticede Hudeybiye sulhu barışı yapıldı. Şu kullandığım cümle var ya, eğer bir radyo programı olarak ben Hudeybiye'yi anlatıyor olsam sanırım bu 10. program. Sadece Hudeybiye'nin bir bölümü olarak 10'ya kadar bitmez yani. O kadar uzundur hadiseler. Resulullah Aleyhisselam olumsuz bir şey yaşadığı zaman, şimdi başka bir sünnete geliyoruz. Resulullah Aleyhisselam olumsuz bir şey yaşadığı zaman sevgili annelerimizin yanına girer, onlarla konuşunca bütün hüznü kaybolup giderdi. İşte bazı kaynaklarımızda Resulullah Aleyhisselam seferlere hanımlarından birini ya da ikisini niçin götürüyor sorusuna aranıp verilen cevaplardan biri budur. Yani seferlere hanımlarından birini olsun götürmesinin bir sebeplerinden biri belki budur. Aleyhisselam bizzat kendisi ben şundan dolayı seferlere hanımlarımı götürüyorum diye buyurmadığı için niçin götürdüğüne ilişkin yapılan her izah bir yorumdur. İnsan katılabilir de katılmaz da. Hudeybiye seferi esnasında yanında Ummu Seleme Hint annemiz vardı malum. Başından beri efendim bunu sizlerle paylaşıyoruz zaten. Medine'den çıkışından itibaren bu yolculuk ve hadiselerde pek fazla hikayesi geçmeyen sevgili annemiz. Hudeybiye sulhundan sonra çok ciddi bir katkı sağlayacak. Sadece bir yerde hatırlayın. Yani iki yerdeki birazcık oldu. Bir ihrama girdiler Zulhuleyfe'de. Telbiye meselesi vardı. Bir de işte Veddan bölgesinde bir ikram faslı oldu. Oysa 8 gün boyunca, 8-9 gün boyunca yol geldiler. Birçok hadise var. Ama o hadiseler içerisinde annemizin rivayeti ve annemize ait bir hikaye geçmediği için onların hiçbirine girmedik. Mekke'den elçiler geldi, Resulullah elçiler gönderdi, birçok şeyle karşılaştılar. Çok hadiseler yaşandı, tartışmalar oldu, münakaşalar oldu, çok şeyler oldu. Bunlara da girmiyorum. Her ne kadar bunları Ummu Seleme annemiz rivayet etse de bir kısmını, Hudeybiye'nin tamamına girersek Ummu Seleme annemizi iki ciltte bitiremeyiz. O yüzden bunlara da girmedik. Asıl şimdi diyeceğim şey çok önemli. O yüzden bu açıklamayı ekstra yapmış oluyorum. Hudeybiye yolculuğu esnasında Resulullah Aleyhisselam'a ikram edilen özel bir şeyi Ummu Seleme annemiz ile paylaşmasından başka Hudeybiye hadiseleri ve sonrasına kadar herhangi bir hikayesi olmayan Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz burada devreye girdi. Şöyle anlaşılmasın, buraya kadar sevgili annemiz devre dışı bırakıldı, burada devreye girdi şeklinde anlaşılmasın. Kastettiğim bu değil. Şimdi olayı anlama adına yaşananı söylemeden biraz kapalı bir ifade kullanacağım. Ondan sonra annemizin bize anlatış yöntemiyle sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım. Hudeybiye'de Resulullah Aleyhisselam Mekke müşrikleriyle bir barış yaptı. Görünüş olarak Mekke müşrikleri bir şeyler dayattılar, bazı maddeleri dayattılar. Mesela bir tanesi işte buradan geriye dönecekler, Mekke'ye girmeyecekler, seneye gelecekler. Mesela. Yani o kadar yol gelmişler, şurada Mekke'ye kalmış 16-17 kilometre, buradan geriye dönecekler. İşte Mekke'den bir kişi İslam'a girer, Medine'ye kaçarsa Mekke'ye müşriklere iade edilecek. Ama Resulullah'ın yanından biri kaçarsa Mekke'ye iade edilmeyecek mesela. Böyle itici, sert maddeler var. Bu maddelerin görünüş olarak Aleyhisselam'a zorla kabul ettirdiklerini düşünüyor müşrikler. İşte vereceğim sahne bundan sonra geliyor. O yüzden burayı birazcık açmak durumunda kaldım. Görünüş olarak Resulullah Aleyhisselam müşriklere taviz üzerine taviz verdi. Görünüş olarak. Peki gerçek neydi? İşte şimdi bunu anlamaya çalışalım hep beraber inşallah. Efendim, Ummu Seleme annemiz çadırında olan biteni duyabildiği, görebildiği kadarla izliyor. Resulullah Aleyhisselam yanına çok üzgün bir şekilde gelince, hemen ne olup bittiğini sormadı. Soramazdı. Ne demek diyeceksiniz? Bu da başka bir sünnet. Annelerimizin sünneti bu. Yani eşlerden biri, ki burada evdeki hanım, dışarıdaki peygamber erkek, eve sevinçli, hüzünlü geçerken bir şekilde geldiğinde hemen kapı önünde sorgulamayacağız. Ancak içeridekinin de merak ettiğini düşünerek o sormadan biz anlatacağız. Hangimiz isek. İşte şimdi onu görüyoruz. Her zamanki gibi onu yine çok sıcak bir şekilde ve güler yüzle karşıladı. Her an gelebilir diye düşünerek soğuk ve sıcak bir şeyler hazırda bulunduruyordu. Bir yandan ikram ediyor, bir yandan da halini, hatırını sorarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor annemiz. Fakat ne yaptıysa onu konuşturamadı bir türlü. İster istemez bir şeyi sormak ya da söylemek zorunda kaldı. Ne diyeceksiniz? Ne oldu hayrola? Ne denir yani burada? Annemiz çok evrensel bir deyim kullanıyor. Allah hayra tebdil eylesin ya Resulallah. Allah hayra tebdil eylesin ya Resulallah. İfade bu. Yani Allah hayra çıkarsın her ne yaptıysak. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili zevcesinin çırpınışlarını görüyordu. İkramları öne çıkararak bir şey sormaya çekindiğini de anlıyordu. Genellikle onlar sormadan kendisi anlatırdı. Fakat burada öyle olmamıştı. Sevgili annemiz de onun çok üzgün olduğunu görünce ne olduğunu sormak için böyle bir giriş yapmıştı. Ardından farklı bir kavram daha kullandı. Seni bu kadar üzecek ne oldu ya Resulallah? Seni bu kadar üzecek ne oldu ya Resulallah? Ummu Seleme annemizin gayretini gören Resulullah Aleyhisselam önce ne olup bittiğini anlattı. Yani ne oldu? Müşrikler bazı maddeler dayattılar. Bayağı kriz, patlak verir durumlar yaşandı. Bir şekilde anlaşma yapıldı. Geriye dönülecek. Şimdi örnekleri vereceğim ben kısa kısa. Sonra şöyle buyurdu. Ey Ummu Seleme, nedir halkın bu tutumu böyle? Şaşılacak şey doğrusu. Resulullah bu cümleyi kullandı. Ey Ummu Seleme, nedir halkın bu tutumu böyle? Şaşılacak şey doğrusu. Yine aynı şekilde hayra tebdil olsun inşallah ya Resulallah dedi Ummu Seleme annemiz. Aleyhisselam nihayet o ifadeyi kullanıyor. Ben onlara diyorum, kurbanlarınızı kesin, başlarınızı tıraş edin ve ihramdan çıkın diye. Tekrar tekrar söylüyorum, onlar ise sözlerimi işitiyor, yüzüme bakıyorlar ama içlerinden hiçbiri benim emrimi yerine getirmeye kalkmıyor. Olay bu. Ben onlara kurbanlarınızı kesin, başlarınızı tıraş edin ve ihramdan çıkın diye tekrar tekrar söylüyorum. Onlar ise sözlerimi işitiyor, yüzüme bakıyorlar ama içlerinden hiçbiri emrini yerine getirmeye kalkmıyor. Sanırım anlaşıldı. Şimdi umreye gelmişlerdi. Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Hudeybiye'yi geçemediler. Anlaşma yapıldı. Geri dönecekler. Dolayısıyla ihramdan çıkmak gerekiyor. İhramdan çıkmak için önce kurban kesilecek. Sonra başlara tıraş olacak. Sonra ihramdan çıkacaklar. Usul bu. Aleyhisselam onu söylüyor. Ummu Seleme annemiz sevgi dolu sesinin yanında yüreğini yüreğine dayamış bir muhabbetle farklı bir kapı araladı. Ummu Seleme annemiz. Bakınız ne söylüyor. Ya Resulallah. Ashabının bu hareketi sana karşı aksi bir davranış değil. Ya Resulallah. Ashabının bu hareketi sana karşı aksi bir davranış değil. Onlar büyük bir aşk ve muhabbetle Mekke'ye gireceğimizi, Kabe'yi tavaf edip umre yapacağımızı bekliyorlardı. Ama takdir başka türlü tecelli etti. Onlar büyük bir aşk ve muhabbetle Mekke'ye gireceğimizi, Kabe'yi tavaf edip umre yapacağımızı bekliyorlardı. Yolculuğun şeyi de bu zaten, amacı da bu. Ama takdir başka türlü tecelli etti. Ashabın bunun şaşkınlığı içindeler. Onlar sana asi olmaz ya Resulallah. Onlar sana asi olmazlar. Eğer seni rahatsız etmiş olmazsam, sana bir şey söylemek, haddi aşmış olmasam da bir öneride bulunmak isterim ya Resulallah. Yani annemiz bazı kitaplarda işte Resulullah'a akıl verdi şeklinde bu ifadeyi kullanıyorlar. Ya verir. Peki problem değil ama konuştuğumuz Resulullah olduğuna göre ve sevgili annemiz onun eşi, hanımı ve sahabesi olduğuna göre kavramları iyi seçmek durumundayız. Eğer seni rahatsız etmiş olmazsam, sana bir şey söylemek, haddi aşmış olmasam da bir öneride bulunmak isterim ya Resulallah. Aleyhisselam soruyor, söyle ey Ummu Seleme, nedir o? Sen Allah'ın kulu ve Resulüsün. Biz hepimiz de birer Müslüman olarak sana kayıtsız şartsız tabi olan insanlarız. Sen ne dersen biz onu yaparız. Bazen de bir şey demeden seni o şeyi yaparken gördüğümüzde biz de kalkıp aynısını yapmaya çalışırız. Müthiş ifadeler. Ummu Seleme annemizin ortaya koyduğu. Yani iyi anlamak lazım. Sen Allah'ın kulu ve Resulüsün. Bu tespiti yapıyor. Arkasından kendi tespitlerini yapıyor. Biz hepimiz de birer Müslüman olarak sana kayıtsız şartsız tabi olan insanlarız. Şöyle olursa kabul ederim, böyle olursa etmem diye lüksümüz yok. Kayıtsız şartsız tabi olan insanlarız. Sen ne dersen biz onu yaparız. Şunu yap dersin yaparız. Ama annemiz burada bir cümle daha kullanıyor. Bazen de bir şey demeden, sen bir şey demeden, seni o şeyi yaparken gördüğümüzde, bazen de sen bir şey demeden, seni o şeyi yaparken gördüğümüzde, biz de kalkıp aynısını yapmaya çalışırız. Direkt böyle yap demiyor Aleyhisselam'a. Önce bunu söylüyor. Evet, öyle şeyler çokça olmuştur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, öyle şeyler çokça olmuştur. Şimdi annemiz taşı gediğine koyuyor. Sen şimdi kalkıp asabına kurbanlarınızı kesin, başlarınızı tıraş edin, ihramdan çıkın deme artık. Kalkıp bunları kendin yap ya Resulallah. Yani hiç kimseye bir şey demeden ne yapmak istiyorsan hemen kalkıp onları kendin yap. Yani kurbanını kes, tıraşını ol ve ihramdan çık. Bak göreceksin ya Resulallah. Sen daha kurbanının kesmeye başlayınca, ashabından hiçbiri geride kalmadan hepsi hemen senin yaptıklarını yapacaklardır. Evet. Hepsi hemen senin yaptıklarını yapacaklardır. Çok güzel bir ifade kullanıyor. Yani kurbanını kes, tıraşını ol, ihramdan çık. Bak göreceksin ya Resulallah, sen daha kurbanını kesmeye başlayınca, asabından hiçbiri geride kalmadan, hepsi hemen senin yaptıklarını yapacaklardır. Biz hepimiz seni çok sevip sayıyoruz ya Resulallah. Sevip saymanın yanında sana itaat zaten Allah'ın emridir. Bu emre karşı çıkmaz kimse. Usve-i hasene olarak ashabında seni örnek alacaklardır ya Resulallah. Sevgili annemizin öneri dediği şey bu. Resulullah Aleyhisselam Ummu Seleme annemizin yanına çok üzgün bir şekilde varmış olduğu halde şimdi oradan tebessüm ederek çıkıyordu. Bir yandan da onu takdir ediyordu. Haklısın. Gerçekten çok haklısın ey Ummu Seleme. Değil mi? Haklısın. Gerçekten çok haklısın ey Ummu Seleme. Peygamberimiz Aleyhisselam en keskin bıçağı elinde olduğu halde kurbanlık develere doğru yürümeye başladı. Sahabiler pür dikkat onu izliyorlar. Herkes bakıyor. Kurbanlık devesinin yanına varan Resulullah Aleyhisselam herkesin duyabileceği bir şekilde yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim diyerek kurbanlık develerinden birini kesmeye başladı. Resulullah Aleyhisselam'ın kurban kesmeye başladığını gören sahabiler de hemen yerlerinden fırlayıp kurbanlarını kesmeye koyuldular. Sevgili ashabının birbirleriyle yarışırcasına kurbanlarını kesmek için koşuşturduklarını gören Resulullah Aleyhisselam tebessüm etmeye başladı. Bu sahneyi anlatan Ummu Seleme annemiz bakın ne diyor. Sahabiler kurbanlıklara doğru öyle bir sıçrayıp gittiler, öyle üst üste yığıldılar ki birbirlerini ezeceklerinden korktum diyor. Birbirlerini ezeceklerinden korktum. Yani gerçekten Ummu Seleme annemizin burada yaptığı çok büyük bir iştir. Her yerde olduğu gibi burada da örneğin örnekliğini çok net bir şekilde görüyoruz. Örnek, örnek olunca örneğin örnekleri de örneklerini örnek alıyorlardı. Örnek, örnek olunca örneğin örnekleri de örneklerini örnek alıyorlardı. Böyle cinasi bir cümle kurduk. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, hani biz hoca kesimi olarak söyleyeyim, işte bazen duyarsınız ya o kadar anlatıyoruz, bu millet yapmıyor, etmiyor, tutmuyor. Örnek yani güzel konuşan kişi değildir. Örnek güzel yaşayan kişidir. Resulullah güzel yaşayan, güzel konuşuyor amenna ama güzel yaşayan. Yani örnek, örnek oluyor. Örneğin örnek olduğunu görenler de onu örnek alıyorlar. İşte biz bunu başarmak durumunda. Eğer bunu başarabilirsek problem kalmamış olmuyor. Ummu Seleme annemiz burada bunu en üst düzeyde başarıyor. En üst düzeyde başarıyor. Ashab-ı kiram başta olmak üzere bütün Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buyruklarını yerine getirmek, yasakladıklarından da sakınmakla mükellef bulunduklarına göre sahabilerin orada onun buyruklarını dinlemeyecekleri düşünülemez. Niye bu ifadeyi kullandım? Bazen okuyorum gündelik bazı yazılarda, bazı hatiplerden de duyuyorum. Sahabe burada peygambere karşı geldi. İtaatsiz davrandı gibi soğuk ve itici ifadeler kullanıyorlar. Aleyhisselam, Umre'ye gideceğiz dedim Medine'den çıkarken. Umre nedir? Kabe'yi tavaf, say ve ihramdan çıkma. Budur. Kısaca ya söyledim. Mekke'ye giremediler ki. Mekke'ye giremeyince hala gireriz diye bir beklenti içindeler. Ancak az önce ifade ettim. Yani başlarında peygamber de olsa sadece Allah'ın dediği olur. Allah Celle Celaluhu bir şeyi takdir etmeyince başlarında peygamber de olsa o şey olmuyor. O yüzden biz beşeriz, insanız. Yani ne kadar güçlü de olsak bir sınırı var bu gücün. Kastettiğim güç manevi güç olur, maddi güç olur, her türlü güç olur. Verilen emri yerine getirmekte ağır davranmaları ise nihayet şartlarını ağır buldukları muahede hükümlerinin vahiy ile ortadan kaldırılacağını sanmalarından ileri gelmekteydi. Hiç değilse bu yıl başlamış oldukları umre amellerini tamamlayabilmek için. En azından yani oraya kadar gelmişler. Mekke'ye girmelerini sağlayacağını anlıyor muyuz şimdi burada? Yani bir şekilde bir şey olacak, Mekke'ye gireceğiz. Mekke'ye girmelerinin sağlanacağını ummalarından ve bunun gerçekleşmesi zamanını beklemelerinden ileri gelmekteydi. Yani maalesef bazı izahlarda söylüyorum sık sık, sahabenin peygambere itirazları, emri dinlememeleri şeklinde bu örnekte verilir. Burada itiraz yok. Emri dinlememek yok. Başka bir şey bekliyor bunlar. Bu husustaki kararlılığı görüp buradan Medine'ye döneceklerini anlayınca Resulullah Aleyhisselam'ın buyruklarını yerine getirmek için birbirleriyle yarışırcasına hareket etmeleri bunu göstermektedir. Hudeybiye'den geri dönüleceği anlaşılınca yapılması gerekenleri burada yapmak zorunda kaldılar. Yuvarlak bir cümle kullandım. Bunlardan biri olan Ümmü Seleme annemiz bize şöyle rivayet ediyor. O gün çok zorlu bir gündü diyor. Resulullah'ın talimatıyla kurbanlar kesildi. Saçlar kesildi. İhramdan çıkıldı. O gün ben de saçlarımı yanlarımdan kısalttım ve ihramdan çıktım. Sadece ben değil, benimle beraber olan bütün hanımlar da böyle yaptılar. Yani Aleyhisselam, buradan Medine'ye döneceğiz. Mekke'ye artık giremeyeceğiz ifadesi. Ummu Seleme annemiz dönüş anını da şöyle tasvir ediyor. Hudeybiye'den Medine'ye dönüşe geçtiğimizde ashabın ikide bir dönüp Mekke istikametine bakmaları yürek dağlayıcıydı. Kolay değil tabii. Yani. Oraya kadar gelmişler. Bu durum Fetih Suresi nazil oluncaya kadar böyle devam etti. Fetih Suresi nazil olduktan sonra her şey bir anda değişti. Medine'ye varıncaya kadar bunu ezberlemeyen kimse kalmadı. İnna fetehna leke fethen mubina. Yani müşriklere göre bunları geri çevirdik. Mekke'ye sokmadık. Başardık. Cenab-ı Hak apaçık fetih vertif verdik diyor. İnna fetehna leke fethen mubina. Biz sana apaçık fetih verdik. Yani bakıyorsun subhanallah fetih nerede? Biz insanlar aceleciyiz. Cenab-ı Hak bu dönüşü fetih olarak veriyor. Resulullah Aleyhisselam ve ashab-ı kiram uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Döndüler geriye. Medine'de bulunanlar büyük bir coşkuyla bunları karşılamaya çıkmışlardı. Hoş geldin ya Resulallah, hoş geldiniz, seferiniz mübarek olsun. Medine'de olanlar 2 ay kadar bir süre ayrı kaldıkları Resulullah Aleyhisselam'ı büyük bir sevinçle karşıladıkları gibi yanından ayrılmak istemiyorlardı. Yani bakın kıymetli dinleyenlerim, sadece Hudeybiye'de 19 veya 20 gün kalındı. Yani 8-8 gel git var. 16 ediyor. 16 ki bunun biri 9-10 olur. Yani yuvarlak bir 20 gün yolda geçiyor. Yuvarlak. 20 günde orada kaldım. Ne oldu? 40 gün. İşte 8-8 yaparsak bunları 4 gün buradan geçer. O yüzden kaynaklarımız 1 ay civarı, estağfurullah, 2 ay diyorlar. Şimdi 8-8 yolda geçsin. 16'ya diyor. 20 de orada kalsın. Hudeybiye'de kalsın. Biraz matematik yapalım. 36'ya diyor. 2 ay 60 gündür. Bütün kitaplarımız bu seferin 2 ay sürdüğünü söyler. O yüzden 8 rivayetlerine takılmayın. Yani normal bir yolculuk 8 gündür. 13-14 gün de sürüyor. O yüzden bu seferin mola vere vere, telbiye getire getire, bir de Usman'da yolları kesildiği, orada bir sürü münakaşalar var, şu bu. Yani 8 gün değil, bunu yuvarlak 14-15 dersek zaten efendim 1 ay gel git olur. Yani 15 gel, 15 git, 30. İşte o yüzden Hudeybiye'de 2 ay meselesi, kaynaklar 2 ay derler, muhtemelen çok daha farklı hadiseler yaşanıyor. Ancak biz bunları elhamdülillah İslam tarihi eserimizde bunları genişçe işliyoruz. Ummu Seleme annemizin rivayetleri arasında bu kısımlar olmadığından buraya bunları şimdilik almadık. Sadece Aleyhisselam'la beraber bu umre esnasında, Hudeybiye esnasında neleri gördüğü, neleri yaşadılar, bunları görmüş olduk. İşte karşılayanlar karşıladılar, hoş beş muhabbet. Aleyhisselam'ın temel prensibidir. Medine'den çıkarken mescide geçer, 2 rekat namaz kılar, öyle çıkar. Medine'ye döndüğünde mescide geçer, 2 rekat namaz kılar, mescide öyle varırdı. Yine aynı şekilde mescide geçti, namazını kıldı, evine, estağfurullah, evine bu şekilde vardı. Ummu Seleme annemiz de aynı şekilde karşılanmış oldu kıymetli dinleyenlerim. Böylece Hudeybiye seferini Ummu Seleme annemiz ağzından içinde olduğu sahneler kısmını görmüş olduk. Elbette ki bu kadar değil, oldukça geniştir. Biz bu kadarla yetiniyor. Kalan kısımları inşallah önümüzdeki haftalarda Ummu Seleme annemizi daha yakından tanıma ve örnek alma amacıyla sizlerle paylaşmak üzere noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.